Ankara Cinayeti, İhsan Tombuş.
Ayrım 27.
Medya Hanım bir hayal dünyasına girmişti. Kendisini geçmişteki o debdebeli ve şaşalı hayatın içinde görmeye başlamıştı. Frapan elbiseler giymek, aşırı makyaj yapmak, elinde daima bir deste iskambil kağıdıyla fala bakmak, onun vazgeçilmez tutkuları arasına girmişti. Kendisini bu hususlarda destekleyenlerin, hayallerini besleyenlerin de büyük etkisinde kalıyor ve bu suretle mutlu oluyordu. Son zamanlar bir de Zeki Müren hayranlığı başlamıştı. Kendisinin bu alışkanlıklarını hoş görmeyen oğlunun yanında olmaktan sıkıldığı için bir gün ortalıktan kaybolmuştu. Oğlu Haşmet uzun araştırmalarından sonra annesinin kum kapıdaki bir evde kendisinin tanımadığı insanlarla yaşadığını tespit etmiş fakat bu kimseler Medya Hanım'ın yanlarında mutlu olduğundan bahisle Haşmet'i eve almamışlardı. Haşmet eşi Belma Hanım'la birlikte İstanbul Askeri İnzibat Komutanı Kemal Yüksel Paşa'dan yardım istedi. Tam o sırada bu durumu bir gazeteciden öğrenen 12 Eylül ihtilalinin kudretli generali Devlet Başkanı Kenan Evren duruma müdahale edip Medya Hanım'a yardımcı oldu. Bir subay ve doktor refakatinde Haşmet ve eşi Medya Hanım'ın yaşadığı eve girdiklerinde garip bir manzarayla karşılaştılar. Duvarlarında Zeki Müren'in çeşitli resimlerinin yer aldığı odadaki bir teypte sanatkarın şarkıları çalınmakta ve Medya Hanım da bir köşede iskambil falına bakmaktaydı. Kendisinin direnmesine rağmen Medya Hanım bu evden alınarak ambulansla oğlunun evine götürüldü. Sonradan yapılan bir araştırmada Medya Hanım'ı yanlarında alıkoyan çiftin kendisinin maaşını tahsil ettikleri, Zeki Müren'den geldiğini iddia ettikleri mektuplarla hayallerini süsledikleri ve bazı mücevherlerine de el koydukları anlaşıldı. Aradan çok geçmeden Medya Hanım tekrar evden kaçtı. Haşmet onu yine hayal aleminde yaşadığı kum kabadaki evde bularak Gümüşsuyu Askeri Hastanesi'ne getirdi. Oradan da kaçan Medya Hanım kısa bir sürede bulunarak önce Kasımpaşa Askeri Hastanesi'ne yatırıldı ve taburcu edilerek oğlunun evine getirildikten bir müddet sonra da 1983 yılının başlarında vefat etti. Medya Hanım'ın cenazesi büyük bir merasimle Zincirli Kuyu'daki aile mezarlığına defnedildi. Haşmet Orbay kendisinin huzursuzluğuna sebebiyet veren annesinin ardından günlerce gözyaşı döktü. Haşmet annesinin ölümünden sonra Feriköy'de satın aldıkları mütevazi apartman dairelerinde mazbut ve mesut bir hayat yaşamaya başladı. Ancak kötü kaderi yine yakasını bırakmadı ve bundan 6 yıl önce bir beyin kanseri hastalığına yakalanarak ameliyat oldu. Beyninden büyük bir tümör alınmıştı. Ancak bu korkunç hastalık bir müddet sonra tekrarlamış ve Haşmet birkaç yıl önce eşi Belma Hanım'ın kolları arasında hayata gözlerini yummuştur. Ankara cinayeti davası sona ermiş, failleri tespit edilerek mahkum olmuşlar, hatta cezalarının bir kısmını çektikten sonra affa uğrayarak hayatlarına devam etmişlerdi. Bütün bunlara rağmen toplumdaki merak ve dedikodu sona ermemiş ve günümüze kadar devam etmiştir. Bunun sebebi her ne kadar cinayetin failleri yakalanmış olsa da bu dava arkasında bir yığın cevapsız sorular ve muammalar bırakmış olmasıdır. Nitekim Ankara valisi Nevzat Tandoğan'ın intihar mı ettiği yoksa bir cinayete mi kurban gittiği, Yargıtay Başsavcısı Fahrettin Karaoğlan'ın ölüm sebebi gibi bir türlü açıklığa kavuşmamış soruların yanı sıra patlamamış kayıp kurşunun bulunamaması, doktorun odasında bulunan reçetenin kaç tane olduğunun tespit edilememesi gibi cevapsız kalan hususlar devamlı kamuoyunun zihnini karıştırmıştır. Bütün bunlardan daha önemlisi cinayet sebebinin hala anlaşılamamış olması da türlü spekülasyonlara sebep olmuştur. Bu hususta çeşitli dedikoduların ve senaryoların yanında bir kişi hariç hiç kimse somut bir iddia ortaya atabilmiş değildir. Bu bir kişi ise cinayet tarihinde 5 yaşında hasta bir çocuk olan doktorun oğlu Ahmet Arzan'dır. Halen 62 yaşında olan ve Kadıköy'ün Erenköy mahallesinde oturan Ahmet Arzan, bundan 16 sene önce bir dergide yayımlanan söyleşide Haşmet'in casus olduğunu iddia etmiştir. Babamın Rus casusu olduğu için Haşmet Orbay tarafından öldürüldüğü ileri sürülmektedir. Bu doğru olsa babamı öldürmek Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı'nın oğluna mı düşerdi? Babam Rus Büyükelçiliği'nin doktoru olduğu gibi başka sefaretlerin de doktoruydu. Bana anlatılanlara göre bunu babam anneme de söylemiş, babam bir Ataşel'in hastalanması üzerine sefarete çağrılmış ve orada Haşmet'le karşılaşmış. Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin çok gergin olduğu bir dönemde babam hassasiyet göstererek kendisine "Sen burada ne arıyorsun?" diye sormuş. İşte cinayetin asıl sebebi Haşmet Orbay'ın deşifre olmasıdır. Bu iddiayı destekleyen dedikodulara göre fotoğrafçılığa meraklı olan, çektiği fotoğrafların banyosunu ve tabını kendisi yapan Haşmet, babasının eve getirdiği belgelerin fotoğraflarını çekerek Rus Büyükelçiliğine götürüp veriyormuş. İşte doktor onu böyle bir anda görmüş. Gerek Ahmet Arzan'ın söylediklerinin ve gerekse bu dedikoduların doğru olduğuna dair herhangi bir delil bulunmamasının yanı sıra bu iddiaların akılcı bir açıklamasının olmayışı da kamuoyu tarafından benimsenmesini imkansız kılmaktadır. Rusların Türkiye ile dostluk anlaşmasını feshederek Kars ve Ardahan ile Boğazlar'dan üs istemesi üzerine iki devlet arasında çok büyük bir gerilimin ortaya çıktığı ve bu yüzden Rus Büyükelçiliği'nin Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından sıkı bir gözetim altında tutulduğu bir dönemde Genelkurmay Başkanı'nın oğlunun elini kolunu sallayarak sefarete gidip belge vermesinin akla uygun bir davranış olmadığı kanaati ağırlık kazanmıştır. Haşmet Orbay'ın bu tedbirsizliği ve acemiliği kabul edilse bile Rus sefaretinin Haşmet Orbay'la doktorun karşılaşmasını önleyecek tedbirleri almaması düşünülemezdi. Hiçbir delile dayanmamakla birlikte daha çok revaç gören başka bir senaryo, doktorla Haşmet Orbay'ın işbirliği halinde bulundukları ve beraber hareket ettikleri iddiasıydı. Buna göre Haşmet babasının eve getirdiği belgelerin fotoğraflarını çekmekte ve bunları doktor Arzan vasıtasıyla sefarete ulaştırmaktaydı. Yani doktor kuryelik yapmaktaydı. Bu faaliyet karşılığı alınacak büyük miktardaki para ise Haşmet ve doktor arasında paylaşılacaktı. Reşit Mercan'ın büyük bir para meselesi dediği bu olmalıdır. Ancak doktor temin edilen paradan Haşmet'in hissesini vermemiş ve oğlunun tedavisini bahane ederek Amerika'ya kaçma hazırlığına girişmişti. Hatta aynı zamanda bir çocuk doktoru olan Neşet Naci Arzan, oğluna geçici bir felç hastalığına yakalanmasını sağlayacak bir iğne yapmış ve Amerika'ya gidiş sebebini yaratmıştır deniliyordu. Doktor bu hazırlıkları yaparken aynı zamanda çok huzursuzdu. Her an öldürüleceğinden korkmaktaydı. Nitekim doktorun babası İsmail Arzan, Gece Postası gazetesinin muhabiri Zeki Tükel'e şunları anlatmıştır. Oğlum İstanbul'a son geldiğinde öldürüleceğini biliyordu. Hatta kendisini öldürecek olan kişinin adını bile söylemişti. Ankara'ya dönmeyi hiç istemiyordu. Korktuğu başına geldi. Bu haber üzerine istinabe suretiyle İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne dinlenen İsmail Arzan, bu söylediklerini inkar etmiş ve Zeki Tükel'le konuşmadığını ve onu tanımadığını söylemişti. Ancak Zeki Tükel iddiasına ısrar etmiş, bu konuşmaya dört gazeteci arkadaşının tanık olduğunu söylemişti. Yine Ankara Numune Hastanesi doktorlarından Alman asıllı Profesör Doktor Eckstein cinayetten bir gün önce Neşet Naci Arzan'ın kendisine öleceğini söylediğini hastanedeki arkadaşlarına bildirmiş ve mahkemeye çağrılan doktor aynı sözleri tercüman vasıtasıyla hakim huzurunda da tekrarlamıştı. Demek ki Doktor Neşet Naci'nin öldürüleceği hususunda korkuları vardı. İhtimal bazı tehditler de almaktaydı. Ancak bu son senaryoda kamuoyunu tatmin etmemiştir. Bilhassa doktorun geçici de olsa oğluna iğne yaparak onu felç etmesi akla hiç yakın gelmediği gibi insani bakımdan da imkansız görülmüştür. Bir babanın tedavisi mümkün olsa bile oğluna böyle bir ıstırap çektirmesi kabul edilemeyecek bir husustur. Zamanın Ankara savcısı Kemal Boran'ın yardımcısı olan ve bu cinayetin tahkikatını yürüten Kamil Okay'ın da 16 yıl önce bir dergide yayımlanan söyleşide Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay Dairesi ve Yargıtay Genel Kurulu'nun katilin Haşmet olduğuna karar vermesine rağmen hala Reşit Mercan'ın gerçek katil olduğu yolunda ısrar etmesi ve cinayetin sebebinin de para olduğunu, hatta Haşmet'in Kazım Orbay'ın gerçek oğlu değil üvey oğlu olduğunu ileri sürmesi kamuoyunda çok garip karşılanmamıştır. Çünkü Kamil Okay, Ankara savcısı Kemal Bora'nın yardımcısı olarak onun tasarruflarına iştirak etmiş bir kimsedir. Kemal Bora ise bu davada baştan sona tarafgir davranmış, tahkikatın seyrini değiştirecek faaliyetlerde bulunmuş ve görevini kötüye kullanmış bir kimsedir. Bu hususlar Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nce de tespit edilmiştir. Bu bakımdan kendi yaptıklarını haklı gösterebilmek için Kamil Okay'ın Reşit Mercan'ın gerçek katil olduğunda ısrar etmesi normal görülebilir. Diğer taraftan Kamil Okay, Nevzat Tandoğan'ın intiharının Ankara cinayeti davası ile ilgisi olmadığını belirttikten sonra olaya bir başka boyut getirmiştir. Nevzat Bey, İsmet Paşa'nın yanına çıktığında Paşa kendisine seçimleri kim kazanır diye sormuş. Nevzat Bey de demokratlar kazanır demiş. Bu sırada yanlarında Adalet Bakanı da bulunuyormuş. Bu cevap üzerine Paşa kendisini çık dışarı diye kovmuş. Akşam Nevzat Bey Adalet Bakanı'na telefon ederek ben böyle muameleye maruz kalacak insan değilim demiş ve sonra da intihar etmiş. Ancak İsmet Paşa'nın karakterini bilenler kendisinin böyle bir kaba davranış içine girmeyeceğini söylemektedirler. Yine aynı röportaj içinde Kamil Okay, Haşmet Orbay'ın Kazım Orbay'ın üvey oğlu olduğunu da iddia etmiştir. Gerçi Medya Hanım Adana valilerinden Cevdet Tahir ile evlenmiş ve ondan Orhan isminde bir oğlu olmuştur. Orhan Belbes MİT'ten emekli olduktan sonra 1976'da ölmüştür. 1919 doğumlu olan Haşmet annesi Cevdet Tahir'den boşandıktan çok sonra dünyaya gelmiştir. Netice olarak ne bu cinayetin sebebi ne de Nevzat Tandoğan ve Fahrettin Karaoğlan'ın ölümlerinin sırları günümüze kadar aydınlanabilmiştir. Her ne kadar mevcut delillere göre mahkemece Haşmet Orbay'ın Doktor Neşet Naci'yi öldürmüş olduğu kabul edilerek kendisi mahkum edilmişse de katilin Reşit Mercan ve Haşmet Orbay dışında başka bir kimsenin olabileceğine dair bazı ipuçları mevcuttur. Bunlardan en önemlisi patlamamış galvanizli mahruti merminin kaybolmasıdır. Cinayetten hemen sonra doktorun odasına ilk giren Fahri Ecevit yerde patlamamış bir merminin bulunduğunu görmüş ve bunu ısrarla tahkikatı yürüten savcı Kemal Bora'ya bildirmiştir. Aynı mermiyi adli tıp profesörü Talat Vasfi Özde görmüş ve mermiyi yerden almaya kalkışan bir polis memuru ile de münakaşa etmiştir. Bunların dışında bu mermiyi sultan ve diğer tanıklar da görmüşlerdir. Mevcudiyeti şüphe götürmeyen bu merminin gözle kaş arasında kaybolması tahkikatın seyrini değiştirmiştir. Sonradan mahkemece yapılan tahkikatta bu merminin cesetten çıkarıldığı iddia edilen mermilerle aynı olmadığı tespit edilmiştir. Katilin doktoru kovalarken tabancanın ateş almaması üzerine namluya yeni bir mermi sürdüğü ve 7 el ateş ederek doktoru öldürdüğü tanıkların ifadesinden anlaşılmaktadır. Demek ki olayda kullanılan tabanca patlamayarak yere düşenle birlikte 8 mermi alabilmektedir. Halbuki Reşit Mercan tarafından cinayet aleti olarak polise teslim edilen tabanca 7 mermi kapasitelidir. O halde cinayetin bu tabancayla değil, kaybolan patlamamış mermiye ait tabanca ile işlenmiş olduğunu kabul edilmesi gerekmektedir. Patlamamış mermi kaybedilmemiş olsaydı bunun hangi tabancaya, tabancanın da kime ait olduğu tespit edilerek gerçek katil bulunabilecekti. Buna göre patlamamış merminin bilhassa kaybedildiği akla yakın görünmektedir. Hem Ankara Mahkemesi'nde hem de Bolu Mahkemesi'nde defalarca uyarılmasına rağmen cesetten çıkan kurşunların ele geçirilmiş tabancaya ait olup olmadığının tespiti için balistik muayenenin yaptırılmamış olması da bu husustaki şüphelerin artmasına sebep olmaktadır. Gerçi Bolu Ağır Ceza Mahkemesi Yargıtay'ın bozma kararına uyarak bu tetkikatın yapılması için adli tıp kurumuna başvurmuşsa da bundan da bir netice alınamamıştır. Bu surette patlamamış merminin kaybedilmesi gerçek katilin himaye edildiği şüphesini doğurmaktadır. Bu himayeciler bir de katil adayı bulmuşlar ve Reşit Mercan'ı suçu üzerine almaya ikna etmişlerdir. Bütün delillerin Reşit üzerine yönlendirilmesine rağmen savcı Kemal Bora'nın Reşit Mercan'ın idamını istemesi üzerine paniğe kapılan Reşit'in annesi tuttuğu avukatları vasıtasıyla oyunu bozmuştur. Reşit'ten ümidi kesen himayeciler bu defa delilleri Haşmet üzerine yoğunlaştırmışlar ve Haşmet'in mahkumiyetini sağlamışlardır. Bu kadar entrika ve tertibatlarla korunmak istenen gerçek katil kim olabilirdi? İlk akla gelen Reşit Mercan'ın mahkemede iki defa itham ettiği esrarengiz bir kimliğe sahip olan Muzaffer'dir. Kendisi bazen subay, bazen er, bazen de fabrika işçisi sıfatıyla ortaya çıkmaktadır. Müşerrif'i Haşmet'e o tanıtmıştır. Cinayet gecesi polislerle birlikte Reşit Mercan'ın peşine o düşmüştür. Karakoldan telefon ederek Haşmet'le konuşmuştur. Üstelik arkadaşları olmasına rağmen hem Reşit hem de Haşmet onu ahlaksızlıkla suçlamışlardır. Akla gelebilecek ikinci isim yine ısrarengiz bir kimliğe sahip olan, kendisini Vali Nevzat Tandoğan'ın sırdaşı olarak tanıtan otobüs işletmesi müdürü Hüsnü Yeğiner'dir. Kendisi cinayetin işlendiği gece doktorun muayenehanesine ilk gelen ve cinayeti savcılığa haber veren kimse olmasına rağmen mahkemeye tanık olarak sevk edilmemiş ancak varlığı kayıp mermi davasında ortaya çıkmıştır. Nevzat Tandoğan'ın yaşamını yitirdiği günde kendisi vali konağında bulunmaktadır. Ancak gerçek fail Muzaffer veya Hüsnü Yeğiner olsa bunları kurtarmak için bir genelkurmay başkanının oğlu feda edilebilir mi? Haşmet Orbay bu şahıslar uğruna kurban edilebilir mi? O halde korunmak istenen kim olabilir? Eğer bu cinayeti çok az bir ihtimal de olsa Haşmet Orbay işlememişse kendisinin feda edilebilmesi için katilin çok önemli bir şahsiyet olması gerekmektedir. Acaba bu çok önemli kişi kim olabilir? Bu sorunun cevabını ancak Haşmet Orbay verebilirdi. fakat o mezara kadar götüreceğini söylediği sırları sözünde durarak beraberinde götürdü. Ankara cinayetinin bütün sırları eğer bir mucize olmazsa sonsuza kadar haşmetle beraber toprak altında kalacaktır. Kitabın sonu.
Altı Nokta Körler Derneği'nde seslendirilen bu kitap, İzmir Görme Özürler Kitaplığı'nda CD'ye kaydedilmiş, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü radyo stüdyolarında yeniden kurgulanmıştır.